Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Yine güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Haliniz, keyfiniz, sağlığınız nasıl diye biz önce bir soralım isterseniz size. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Fragmanlarda dinlediğiniz üzere çatışma ve çözme tekniğinde denge modeli hakkında psikoterapist hanımefendi Aysel İnci hanımefendi ile görüşeceğiz, konuşacağız, bilgilerine başvuracağız. Daha önce de programlarımızda konuk etmiştik. Bugün de bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyorum bu arada kırmadığı için de. Üçüncü kez Sağlıcakla programında birlikte olacağız. Aysel Hanım hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim. Sağ olun. Çok iyiyiz.
Ben sizi böyle kısaca tanıttım ama sizin de kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Buyurun siz önce bir kendinizi tanıtın. Ardından aslında insanların sürekli hayat içerisinde beraber oldukları, karşılaştıkları konular üzerinde yapması gerekenleri, nasıl hareket etmesi gerekenleri, bu sorunlarla ne şekilde, hangi teknikle başa çıkmaları ki biz bunu daha bilimselleştirdiğimiz için hangi teknikle diyorum. Hı hı. Aslında dışarıda da konuştuk, dedik ki insanlar aslında bununla başa çıkma teknikleri kendilerinde var. Başa çıkabiliyorlar ama biz bunu daha çok böyle kitabileştirdik. Hı hı. Bu işi bir tekniğe döktük. Bununla konuşacağız. Buyurun efendim, bir kısaca tanıyalım sizi isterseniz.
Tamam. Psikoloğum, psikoterapistim, hipnoterapistim, aile danışmanıyım, yaşam koçuyum. Türkiye Yüksek İstas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikolog olarak çalışıyorum. Bugünkü bahsedeceğimiz konu, yani hepimizin hayatında bulunan çatışmalar. Çatışma ne demek? Önce ondan başlayabiliriz aslında.
Evet.
O çatışmaları çözmek için kullandığımız bizim aktif bir tekniğimiz var. Günlük hayatta hepimizin kullanması gerekli olan, hatta kullandığımız ama farkına varmadığımız bir yöntemimiz var. Onun üzerinde konuşmak için buradayız.
Evet.
Hı hı.
Peki bunu nihayetinde başlıklar altında herhalde anlatmaya
evet, tabii,
çalışacağız.
Evet, tekniğin başlıkları var.
Ama şu var, bu öncelikle şunu soralım. Bu günlük hayatta her insanın karşılaştığı hı hı. meseleler midir? Daha çok nedir? Şunu söyleyebilir miyim? Kişiler arası ilişkilerde, arkadaşlar arasında, dostlar arasında meydana gelebilecek işte problemler, günlük hayatta insanlarla ilişkilerde hı hı. meydana gelebilecek problemlerle ilgili çözüm noktalarını herhalde birlikte konuşacağız. Yanlış hı hı. anlamadım herhalde.
Ya, doğru.
Peki biz bunu başlıklar altında topladığımız zaman ilk olarak neyle başlamamız lazım? Denge modelinde.
Çatışmayla ilgili başlamamız gerekiyor. Öncelikle
çatışmanın tanımını yapacağız herhalde. Çatışma nedir diyeceğiz.
Çatışma ikircik duygu. Yani bizim tek bir duygumuz yok. Birbiriyle çatışan, zıt iki duyguyu bir arada barındırmamıza çatışma diyoruz.
Hı hı.
Bunu bütün bedenimiz hissediyor. Zihnimiz bize bununla ilgili komutlar veriyor, onaylar veriyor. Kalbimizde bunu hissediyoruz ve bedenimizde de bütün bu çatışmanın belirtilerini hissetmeye başlıyoruz. O yüzden adına çatışma deniyor. Neden çatışma demişiz? Çarpışmadan geliyor çatışmanın anlamı.
Peki Aysel Hanım,
geliyor,
çok özür dileyerek hani daha anlaşılır olsun diye bir
tabii,
şey
tabii.
sormak istiyorum.
Aha.
Çatışmadan kasıt bu bir kavga, bir tartışma, bir konuşma, bir anlaşma hepsi içerisinde kapsar mı? Bu bir çatışma mıdır yani?
Yani kaba anlamına baktığınızda öyle gibi duruyor ama psikolojik çatışma dediğimiz bizim
anladım.
Duygular çatışacak birbiriyle. Kararsızlıklar mesela
peki.
yesem mi yemesem mi? Gelsem mi gelmesem mi? İşte gideceğim ama çok da istemiyorum. Nasıl yapacağım?
Hı-hı.
Bunların hepsini çatışma diyoruz. Farklı farklı duyguların bir araya gelmesinden oluşuyor.
Hı-hı.
Ve birbirini rahatsız etmesi gerekiyor duyguların. Rahatsız ettikten sonra bizim onu hissetmemiz gerekiyor ve zihnimizde de bunu onaylamamız gerekiyor. Karmaşa aslında. Kötü bir duygu. Karmaşayla bahsedebiliriz. O duyguların mutlaka birisi galip gelecek ya da galip gelemediğinde huzursuz olmaya devam edeceğiz. O huzursuzluğu ortadan kaldırmak için teknikler var. O tekniklerden birisi de bugün bahsedeceğimiz denge modeli. Denge modeli ne demek denge modeli? Ya yaşamımızda bizim bir enerjimiz var. Bu enerjimizi bizim dağıttığımız 4 alan var. Herkes bunu aynı şekilde yaşıyor. Herkesin dağıttığı alanlar aynı. Ne kadar dağıttığı bizi birbirimizden ayıracak. Bu alanlardaki dağılımda problem varsa çatışmalarımız başlıyor. Alanlardaki dağılımda dengelilik varsa ya da bize uygunluk varsa çatışmayı çözmeye başlıyoruz. O alanları konuşacağız. Hani
başlıklar altında mı ilk aşama?
Tabii tabii.
Beden
dört aşaması var. Şöyle bir şey hayal etmesini istiyorum ben bizi dinleyenlerin. Bir artı işareti yapsınlar, büyük bir artı işareti yapsınlar. Bu artı işaretinin en üstüne beden ve duyular, en altına ilişkiler, sağ tarafına gelecek ve fantazi, sol tarafına ise başarı ve iş bölümlerini yerleştirmelerini istiyoruz. Bunları açacağız, evet, performans. Bunları açacağız. Ne demek? Hani içinde neleri barındırıyor, nelerden bahsediyoruz? Bunu açabiliriz. Örneğin beden kısmında. Beden kısmında ne var? Uyku var, uykusuzluk var. İştah var, iştahsızlık var. Ağrılarımız var, görüntü var. Kendimizi dış görüntü olarak nasıl hissediyoruz? Öz bakımımız var. Öfke mesela beden grubuna giren bir duygu. Bunlardan hangisini biz eksik yapıyoruz ya da fazla yapıyoruz? Fazla yapmak da çatışmaya yol açıyor. İlla olmaması demek değil. Hı hı. Bunu içeriyoruz. İlişkiler kısmında... Benim sizinle olan ilişkim, sizin başkalarıyla olan iletişiminiz, komşularınızla olan, iş arkadaşlarınızla ilgili olan, çocuklarınızla ilgili, kendinizle olan ilişkinizin hepsini ilişkiler kısmında ele alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Buralarda yaşadığınız çatışmalar, buralarda hissettiğiniz problemler, sıkıntılar sizin bu alana verdiğiniz enerjiyi belirliyor. Hı hı. Az enerji vermenizi istemiyoruz. Aşırı enerji vermek de çatışmaya yol açıyor. Onu belirtmek istiyorum. Bu kısımda inceliyoruz. Başarı ve iş kısmında eğer öğrencisi okul hayatında, çalışıyorsa iş hayatında, ev hanımıysa ya da çalışmıyorsa başka alanlarda göstermiş olduğu performans, bununla ilgili yaşamış olduğu sıkıntılar ya da ödüller ya da cezalar, bütün bunların hepsini biz başarı boyutunda inceliyoruz.
Bu şu başlıkları genel olarak topladığımız zaman meydana gelebilecek çatışmanın sebepleri mi ortaya çıkıyor?
Ortaya belki? Çıkar, çözümleri de ortaya çıkar.
Peki, evet.
Çünkü biz daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Aslında savunmalarımız aynı zamanda çatışmalarımızın bulunduğu yerler. Çünkü biz savunmaya nasıl ihtiyaç hissederiz? Problem varsa ihtiyaç hissederiz. Problem yoksa savunmaya ihtiyaç hissetmeyiz.
Hissetmeyiz, evet.
Bu dört alanda problemlerimizin yaşanabileceği, çözümlerin de yaşanabileceği alanlar demek.
Hı hı.
Diğer bir bölüm gelecek kısmı, yani fantezi ve hayaller kısmı diye biz bunu adlandırıyoruz. Bu kısımda ise bizim umutlarımız, umut prensibini çok önemsiyorum ben. Umutlarımız var, hayallerimiz var, fantezilerimiz var, inanç var bu boyutta. Bu bir dini inanç olabilir, felsefi bir inanç olabilir, yaşam inanışı olabilir. Her neye inanıyor isek biz bunu gelecek boyutunda değerlendiriyoruz.
Aslında bunu yani hani bu en son saydığımız gelecek bir fantezi hayallerini çok geniş açıda konuşabiliriz.
Tek başına bile bununla ilgili bir
uzun süre konuşabiliriz,
yayın yapılabilir. Bu tek başına zaten götürebilecek bir alan.
Evet.
Buradaki inançtan kasıtımız aslında rehberlikten bahsediyoruz. Hani yaşamın anlamını bize ne belirliyor? O anlamla eşdeğer mi gidiyoruz? Geride mi kalıyoruz? Önde mi gidiyoruz? Birlikte mi hareket ediyoruz? Onunla ilgili konuşacağımız konu bu kısımda yer alıyor. Bu kısmı ben de çok önemsiyorum. Çünkü gelecek planlayamıyorsak, amaçlarımızı belirleyemiyorsak problem var demek. Yani yaşamla ilgili ciddi bir sıkıntı var demek.
Çünkü
o kısmını önemsiyoruz. Evet.
Hayatta eğer yaşıyorsak, bu hayatın içerisindeysek bize ait herkes için geçerli olan bir şey. Hani şöyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Parası olan olmayan, durum iyi olan olmayan, hasta olan olmayan. Nihayetinde herkesin kendine ait bir amacı var.
Var.
Bu amacı da bence işte baş tarafa oturtturup bunun için bir şeyler yapabilmek. Bu amaç uğruna bazı şeyler yapabilmek.
Kesinlikle.
Bu çok önemli. Çünkü bu olmadığı zaman tahmin edersem hayattan bir kopuş başlıyor. Bunun üzerine de işte psikolojik sorunlar vesaire vesaire vesaire vesaire önüne geçilmez bir hal durumuna geliyor.
Peki biz bu alanların hani nasıl bozulduğunu nasıl anlayacağız diye sorabilirsiniz.
Evet.
Çünkü bu en çok bizim karşılaştığımız hani psikolog olarak da bize bu sorular geliyor. Bize başvuruyor danışan işte problemlerini anlatıyor.
Evet.
Bizim elimizde zaten bir çerçeve var. bu saydığım dört alanla ilgili bir çerçevemiz var. Bu çerçevelerle ilgili hangi alanda bir bozukluk olduğunu biz anlayabiliyoruz. Kendi de çözmeye başlıyor konuştukça, bunu fark etmeye başlıyor. Örneğin bedenle ilgili kısımda nasıl bir sorunumuz oluyor bizim bedenle ilgili sıkıntı? İnsanlar mesela spora fazla yükleniyor diyelim ki. Bu da bir problem. Buradaki artı ve eksiler çok önemli. Yani işte dış görüntüsüyle ilgilenmiyor. Bize depresyonla ilgili bize başvurduysa eğer, dış görüntüsü ilgilenmiyor. Giysilerin evet temiz ama mesela özensiz. Ya da eskiden makyaj yapıp çıkıyordu ama artık yapmıyor mesela. Buralarda konuştuğunda biz bir aksama olduğunu ya da gerileme olduğunu fark edebiliyoruz. Kendi de bunu fark ediyor. Yeme bozukluklarını soruyoruz ya da iştahla ilgili sorular sorduğumuzda nasıl beslendiği, hani iştah şey enerji çok önemli ya bizim için. Keyifli yemek yiyor mu mesela? Ya da keyifsiz mi yemek yiyor? Yoksa hani ölmemek için mi yiyor? Bu sorular çok önemli. Buradaki o yemekle ilgili bize vermiş olduğu cevaplar aslında yaşamla ilgili haz alıp almadığını bize gösteriyor. Evet. Öfke, daha önce biz konularımızda bahsetmiştik.
Öfke kontrolü konusu.
Öfke tamamen bedeni içine alan bir duygu. Çünkü bedenimizde hissediyorduk, zihnimizde düşünüyorduk, kalbimizde hissediyorduk. Bütün bedenimizi kullandığımız bir duyguydu. İşte öfkeyi, örneğin sırt ağrıları, bedenle ilgili ağrılardan bahsettiğimizde vücudumuzda yaşamış olduğumuz ağrılar bizim kalitemizi düşürüyor. Yaşamla ilgili bakış açımızı olumsuz etkiliyor. Umut prensibini aşağı çekiyor, amaçlarımızı aşağı çekiyor, gelecekle ilgili planlarımızı aşağı çekiyor. Bütün bunların hepsini biz beden boyutunu değerlendirebiliyoruz. Ve bir değerlendirmeye de başladık bu arada.
Evet, o zaten şimdi şöyle bahsettiğiniz üzere hani bir başlık aslında bir programa sığacak bir başlık ama.
Ya benim çok sevdiğim bir alan bu.
Zaten ben de kesmek istemiyorum, gayet akıcı gidiyor. Evet. Bence siz hiç kendinizi kendi formatınıza göre hareket edebilirsiniz, problem yok. Bedenle ilgili şey. Şeyde zaten girdik, uykudan bahsettik. İşte biraz önce fazla yapılan şeyden gidiyoruz. Ki en önemli şey herhalde aşırıya kaçmadan. En uygun olan bedensel durumu halletmek. Yani çok uyumak eğer bize zararlıysa çok uyumamamız lazım.
Kesinlikle. Eğer uyku saatlerini sorguladığımızda 8 saat, 10 saat, 12 saat uyuyor ise tamam uykuya ihtiyacımız herkes farklı ama yaşamaya alan kalmıyor.
Evet, zaten hani insanın da belirli bir zamanda uyumasıyla bedensel dinlenmeyi sağlayabilecek vakitler var. O vakitlerde uyuduğu zaman mutlaka bir dinginlik, bir dinlenme söz konusu. Hiçbir zaman aşırıya kaçmadan her şeyi ölçülü bir şekilde halletmemiz lazım ki spordan bahsettiniz. Gerçekten aşırı derecede şu son zamanlarda mesela zayıflayacağım diye insanlar aşırı derecede spor yapabiliyorlar.
Yapıyor,
bu bile dengede problemler yoruyor. Yani insanın dengesinde problemler yaratabiliyor. Nihayetinde stres haline getiriyor. Bunu yapması gerektiğine inanıyor. Bir an önce olsun istiyor. Bunların hepsi problem. O yüzden her şeyde denge unsurunu mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurup ona göre halletmemiz lazım. Şunu da söyleyeyim, çok güzel bir şey söylediniz. Her şeyden önce insan kendini tanıyacak, bilecek ve ona göre hareket edecek. Peki bedensel duyulardan neyden bahsettik? Spor dedik, uyku dedik. Başka neler olabilir?
Yemek. Çünkü bizim yaşamımızdaki amaçlarımızdan bir tanesi, evet çok abartmayacağız ama yemek hakikaten bizim günlük hayatta planladığımız konulardan bir tanesi. Kahvaltıyla başlıyoruz, öğlen yemeği, akşam yemeği, ara öğünlerimiz. Hani buna verdiğimiz önem şu an bütün hayatımızı aslında etkiliyor. Görüntüyü ben çok önemsiyorum. Beden kısmında o dış görüntü çok önemli. Hani burada kişi çok böyle görselliğe önem veriyorsa, bunu kaybettiyse problem yaşıyor. Ya da önem vermiyor. Aşırı derecede bunu elde etmesi gereken bir işte çalışmaya başlıyor. Bu da onu yoruyor. Çünkü enerji harcamak insanı yorar. Bizim bir enerjiden bahsettiğimiz için herkesin %100 bir enerjisi var. Bu %100 enerjiyi bu dört alana nasıl dağıttığını konuşuyoruz şu an. O yüzden adına denge modeli diyoruz ve ben buna çatı teknik diyorum. Hemen hemen bütün danışanlarıma bunu öğretiyorum, bu tekniği kullanmasını. Çünkü her danışan ömür boyu psikologla yaşamayacak ya da ömür boyu bir psikoterapi yardımı alarak yaşamayacak. Kendisi bir sıkıntı hissettiğinde denge modeline dönüp hangi alanda fazlalık ya da eksiltme yapmış, onu bulup orayı telafi ettiğinde çatışmasını çözmüş olacak.
Nihayetinde bir anahtar veriyorsunuz insana.
Kendi kendine yardım tekniği bu zaten. Evet. Kendi kendine yardım tekniği diye geçiyor. Çatı model diye geçiyor. Terapi sistemleri de bu çatı modelin üzerine kurulur. Onun üzerinden devam eder sistem. Kişinin hayatı da bunun üzerinden devam ediyor. Çünkü bizim terapi yöntemleri dediğimiz kısımlar zaten kişinin hayatından elde edilmiş deneyimler ve gözlemlerdir. Bu deneyim ve gözlemleri bilimsel hale getiriyor. Uzmanlar bunu tekrar nasıl işlevsel hale getirebiliriz, nasıl yani görselleştiriyoruz aslında. Kişinin hayatına aldığımız doneleri, bilgileri görselleştirip onun hayatını geri iade ediyoruz. Yoksa hiçbirimiz medyum değiliz değil mi? Falcı değiliz.
Yani.
Mesela hemen diyoruz ki işte biraz konuşturuyoruz. Ya evet senin bu eğilimlerin olabilir, şunlar olabilir. O da diyor ki ya nasıl bildiniz diyor. Aslında bilmeyecek bir şey yok. Teknik belli. Oraya yerleştirdiğinizde bilgileri otomatikman ortaya çıkıyor. Kişi bunu kendisi için yapacak. O yüzden bunu anlatıyoruz.
Ya bir de şöyle bir şey var Aysel Hanım. Yani nihayetinde insanların istekleri şöyle söyleyeyim. Nefisleri herkesin aynı. Yani isteyeceği şeyler, duyguları, ben nasıl ağlıyorsam, duygulanıyorsam, üzülüyorsam, kesinlikle, başıma bir şey geldiği zaman öfkeleniyorsam, bir saldırganlığım oluyorsa, karşımdaki insanların hepsi de bu duygulara sahip. Ama kimi, herkesin kendine ait herhalde bir ölçütü var. Kimisi işte üçüncü derecede sinirlenebiliyor, öfkelenebiliyor ama kimisi birinci derecede olabiliyor.
Hı hı.
Bunun farkındalığında olup, yani farkında olup hayatını buna göre şekillendirmesi, buna göre hareket etmesi. Mesela sinirleneceği bir ortamdan insanın kaçması bence anormal bir durum değil. Güzel bir şey yani.
Değil.
Bunda bir teknik
değil
üretmiş demektir
tabii,
yani.
Tabii kesinlikle. Orada kendisini koruyor aslında.
Evet.
Bedenle ilgili konuşacaklarımız aslında kısaca bunlar. Hani başlık olarak bahsettiğimizde buralarda ya örneğimiz biz depresyonla ilgili bir danışanımız bize başvurduğunda biz ona ya da keyifsiz hayattan keyif almıyor. Biz ona şunu öneriyoruz. Yani hayatta spor var mı? Yok. Ekle diyoruz.
Hmm.
Uyku saatleri nasıl planlıyoruz, bakıyoruz. Fazla uyuyor ya da az uyuyor. Bunları uygun ölçüde onun da hayatına adapte olacak şekilde bizim fikrimizden ziyade onun yaşamından bir şeyler olması gerekiyor. Çünkü biz onun hayatına çekildiğimizde o tekrar kendi öğrendiği tekniklerle devam edecek hayatına. Onun tekniklerinden ona uygun hale getiriyoruz.
Hı hı.
Uyku saatlerini planlıyoruz.
Hı
hı. Daha sonra örneğin görüntüyle ilgili. Görüntü, kendi öz bakımıyla ilgili biz yıkanmanın değil mi, duş almanın, uzun uzun banyo yapmanın aslında bir baş etme yöntemi olduğunu, stresle baş etmek için, öfkeyle baş etmek için kullandığımız bir teknik olduğunu kullanmıştık. Aynısını burada da tekrarlayacağız. Ağrılarla ilgili önerilerimiz neler oluyor? Mesela çok ağrısı oluyor diyelim ki.
Hı hı.
O ağrıyla ilgili hekime başvurmasını istiyoruz ya da ağrıların örneğin mide ağrılarının bizim çok çatışma odaklı olduğunu biliyoruz. Sırt ağrılarında kararsızlıklar sonucu ortaya çıkan ağrılar olduğunu biliyoruz. Baş ağrılarının aslında bir hayır diyememe ağrısı olduğunu biz bunu biliyoruz. Bütün bu ağrıların sebeplerini araştırdığımız eğer fiziksel bir bulgu bulunamadıysa ki genelde bulunamıyor bize başvuranlarda onu biz psikolojik olarak değerlendirebiliriz. Psikolojik olarak değerlendirdiğimizde de çok sık baş ağrısı bize gelmiş ve onun evet ve hayırlarına bakıyoruz beden boyutuna. Yani ne kadar evet'i kullanıyor hayatında, ne kadar hayırı kullanıyor, bunun dengesini ona öğretiyoruz. Bu şekilde bahsedebiliriz bedenle ilgili ve %100 bir enerjimizin olduğunu biz düşünürsek yüzde kaçını beden boyutuna veriyor? 4 alanda toparlayacağız enerjimizi. Yüzde kaçını beden boyutuna veriyor? Bunu ona öğretiyoruz. Olsun başarıyla ilgili alana geçelim isterseniz.
Tabii.
Başarı ve performans kısmı dediğimiz.
Yani şu beden duyularında tamamıyla fiziksel olan şeyler söz konusu.
Hı-hı.
Spor dedik, uyku dedik,
uyku,
stres dedik.
Evet.
Bunların hepsinin bir araya toplanıp veyahut da işte biz size danışan herhangi bir insanın ona göre uykusunu, durumunu iyice öğrenip ona göre bir çizelgeyle bu iş düzeltilebiliyor.
Tabii biz onu sayısallaştırıyoruz.
Ama
verdiği enerji
şöyle bir şey dediniz. Hani eğer bizden işte danışmadı tekrar eski haline dönebiliyor dediniz. Böyle durumda, bu tarz durumda ona verdiğiniz bir teknik var mı tekrar buna dönebilmesi için?
Tabii. Şimdi biz beden boyutunun alt başlıkları sıraladık.
Tamam.
Örneğimizi hep oradan veriyoruz. Alt başlıkları sıraladık. Ve oraya işte %50'lik bir enerji veriyor.
Tamam.
Danışan. Diyorsunuz ya %50 enerji senin işine yarıyor mu? Geriye kalan %50 ve 3 alanı dağıtmış oluyorsun. Fazla yükleniyorsun bedene.
Hı hı.
Ya olumlu ya da olumsuz. Hani sürekli böyle çok aktif bir hayat sürmek, işte oradan oraya koşturmak, kendine çok bakmak, spor yapmak ve sürekli planlı yaşamak. Hani çok fazla enerji veriyorsun ve bunları planlayacağım diye diğer 3 alanı ertelemeye başladın.
Hı hı.
Bu da yanlış bir enerji. O yüzden o %100 enerjiyi dengeli dağıtacağız. Anladım. Çok dengeli dağıtacağız. Oradaki o fazlalığı düşürmesini isteyeceğiz. İşte neyi fazla yapıyor?
Burada size evet. görev düşüyor. Siz o, onu o en güzel şekilde dağılımını yapıp ona göre hayatını idame ettirmesini söylüyorsunuz.
Biz oraya tablo gösteriyoruz onu ve sayısallaştırdığımız için otomatikman ortaya çıkıyor. Kendisi bunun farkına varıyor.
Evet, ikinci başlığımıza geçelim isterseniz.
Başarı
ve performans.
Performans.
Evet, bu da önemli başlıklardan biri. Aslında hepsi kendi alanında çok önemli şeyler.
Dört bunlar, alanda hayatımızdan olan alanlar.
Bunların hepsini dengeli bir şekilde yaparsak problem yok.
Yok.
Evet. Peki yok. Buyurun.
Evet. Başarıyla ilgili yani genelde iş kaygılarımız oluyor. Bizim bu alanda iş kaygılarımız oluyor. İş yerinde yaşamış olduğumuz performans kaygısı oluyor. Örneğin yeni bir iş yapacağız. Sahne korkusu mesela. Bu başarı performans kaygısı bu mesela. Hmm. Kaygı hissediyor kişi. Sunum yapacak ya da bir konuyla ilgili işte gösteri yapacak ya da tiyatro gösterisi, sinema gösterileri işte aklınıza ne gelebiliyorsa biz buna başarı kaygısı diyoruz. Performans kaygısı diye geçiyor. Bunu gerçek kaygıdan ayıran şey olay ortadan kalktığında kaygı ortadan kalkar.
Özür dilerim. Aha. Kaygının tanımını yaptığımız zaman şu bahsettiğiniz şekilde midir kaygı yoksa aslında beğenilmemek veya karşıdan negatif bir şey gelmesi midir? Bu bir kaygı mıdır? Bu ayrı başlık içerisinde.
Bu performans kaygı oluyor. Sosyal kaygıyla beraber birleşiyor.
Evet.
Performans kaygısı diye alt başlığa dönüşüyor. Anladım. O genel kaygı bozukluğu her alanda yaşadığımız stres.
Anladım.
Yani, bu biraz daha performans kaygısı.
Daha iyi anlayalım diye soruyorum
tabii,
bu soruları.
Tabii.
Çünkü hani kaygı deyince belki tek başlık altında düşüneceğiz. Performans kaygıyla normal günlük yani kaygının genel manası çok farklı o zaman. Performans kaygı ne
daha
olursa olsun.
Evet.
Evet, yapacağımız bir işte başarısız olabileceğimiz durumu
bir
değil mi?
Bir miktar o oradaki ya bu da olması gerekiyor. Bizi sonuçta dürtüleyen bir kaygı bir miktarda ihtiyacımız var. Fazla olmasını istemiyoruz. Zaten bizim koşulumuz dikkat ederseniz hep ne az olacak ne fazla olacak.
Peki fazla olduğunu düşünelim. Yani hiçbir kaygısı yok performans kaygısı.
Hiç insan, yok.
Ha, geldim işte ben radyo spikeri olarak geldim burada konuşuyorum. Öyle bir kaygım yok.
Özensiz olabilir.
Yani davranışlarda bununla ilgili
tabii
çok büyük problemler olur.
Tabii çok fazla gevşer.
Ha, anladım.
Özensiz olabilir.
Tamam.
Anlamını yitirebilir. Hani.
Yani hani daha düzgün, daha güzel sunmaktansa işte daha böyle basitçe, daha
tabii,
böyle...
Tabii yani gelişi güzel hale dönüşebilir. Anlamını bir miktar azaltabilir. Bir miktar tabii özenli olmak için o kendimizi güdüleme sistemi, hani iç motoru çalıştırma sistemi var.
Evet.
O kaygı biraz ona yarıyor. Hani onu doğru zamanda kullanmak. Aslında bütün duyguları biz kendinden çıksa bile ortaya biz onları kontrol edebiliyoruz. Kontrol edebildiğimiz sürece biz duygularımızı zaten yönetebiliriz. Buradaki o başarı ve iş kısmı dediğimiz alan ise iş yerinde yaşamış olduğumuz sorunlar bu alanda içeriyor. Mesela okulla ilgili yaşadığımız problemleri biz bu alanda görüyoruz ya da başarıları da bu alanda görüyoruz. Mesela sorguluyoruz iş yerinde kaygısı var başarıyla ilgili. Sen okulda nasıldın, lisede nasıldın, üniversitede nasıldın, ailede örneğin iş yaptığında seni onaylıyorlar mıydı, bir şey başardığında dillendiriliyor muydu? Ta buralara kadar dayanan bir başarı hikayesinden bu günümüz kaygısına kadar getirebiliyoruz kişiye. Örneğin ev işlerine verdiği önem, ev hanımı olduğunu düşün. İlla çalışması gerekmiyor ki. Ya da daha serbest çalışan birisini düşünün. Ona verdiği önem nasıl? İş yerindeki düzen, dakiklik ne demek onun için? Oradaki sabır, zaman kavramı ne demek? Bütün bunları bu performans kaygısının içine giriyor. Ya da başarıyla ilgili olan alana giriyor. Mesela başarılısın, evet, motivasyon kaynağı olarak parayla güdümlü mü, eş güdümlü beraber hareket ediyor mu? Ya da başarını performansın karşılığında aldığın ücret düşük mü? Bütün bunlar çatışma konuları. Burada ya ücreti arttırmaktan bahsedebilir, konuşabiliriz. Ya da performansı düşürmekten ya da performansın anlamını aslında kişilik olarak ona uygun olduğunu, ne iş yaparsa yapsın aynı performansta çalışacağını ona gösterebiliriz. İşte bütün bu alandaki çatışmaları da burada çözüyoruz. Başarıyla ilgili alanda çözüyoruz.
Peki. Diğer
ilişkiler.
Geçmeden önce bence kısa bir parça arası verelim. Olur mu?
Zaman çok çabuk geçiyor.
Evet, zaman çok çabuk geçiyor.
Çok çabuk geçiyor.
Biraz bir parça dinleyip onu da herhalde bir 15 dakika kadar konuşacağız, yapacağız. Hatta genel manada yine bir toparlarız isterseniz.
Ben seçiyorum herhalde.
Evet, yine siz seçiyorsunuz.
Yani gençlerin çok dinlediği, ben de çok seviyorum. Tarkan'dan Yolla.
Peki kime gitsin? Onu da söyleyelim.
Önce oğluma gitsin, sonra bizi dinleyen herkese gitsin.
Peki, çok teşekkürler. Tarkan'dan güzel bir parça dinliyoruz yolla. Ardından beraberiz efendim. Bizlerden ayrılmayın. Güzel bir konumuz bu hafta. Çatışma ve çözme tekniğinde denge modelini konuşuyoruz Aysel İnce hanımefendiyle. Ardından son bir başlığımız kaldı efendim. Gelecek ve fantezi hayallerini konuşacağız. Ayrılmayın bizden.
Baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile. Toplanmış geliyorlar gül aynaya yönüme. Hani gözlü bundan böyle gülecektim yüzüme. Yazıklar o.
Efendim Sağlıcakla programında programımız devam ediyor. Bu hafta çatışma ve çözme tekniğinde denge modelini konuşuyoruz. Aysel İnce hanımefendiyle bunları biz başlıklara böldü Aysel Hanım. Son başlığımıza ilk başlığımız beden ve duyular dedik. Başarı ve iş performansını konuştuk parçadan önce. Şimdi de gelecek ve fantazi hayaller başlığını konuşacağız, altını dolduracağız. Bakalım denge modelinde bu başlığın altında neler var efendim? Buyurun Aysel Hanım, ne diyeceksiniz bununla ilgili?
Gelecek ve fantezi bölümünde burası bizi toparlayan, yani bu bölümü, denge modelinde kendi içinde bir gücü var. O güç bu gelecek ve fantezi kısmında yer alıyor. Hı hı. Çünkü bizim amaçlarımız, hani başlarken de konuşmuştuk, amaçlarımız aslında bizi ayakta tutan yanlarımız. Yani amacımız yoksa umudumuz yok. Umudumuz yoksa enerjimiz yok. Enerjimiz yoksa gücümüz yok. Gücümüz yoksa aslında biz yokuz. Daha silik oluyoruz. Bu gelecek kısmında öncelikle amaçlarımız neler? Hayallerden bahsedebiliriz biraz buradan. Mesela hayal kurmayı seviyor mu kişi? Ya da hayalleri ne kadar sınırların ötesinde ya da sınırların altında? Problem yaşadığında hayallerine başvurabiliyor mu? Fantezi dediğimiz alan o. Sıkıntı yaşadığında hemen hayal kurabiliyor mu? Şunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle çözeceğim, bu şekilde konuşacağım. Şimdi bütün bunların hepsine biz hayal başlığını verebiliyoruz. Ve inanç kısmı var. Gelecek kısmında en önemli bulduğumuz ve bizim için enerji kaynağı olan inanç bölümü var. Buradaki inanç bölümü dini inanış olabilir. Yine söylüyoruz, bir felsefi bir inanışınız olabilir, yaşam tarzıyla ilgili etik kurallarınız olabilir, rehberlik yapabilecek, sizin yaşamınıza rehberlik yapabilecek düşünce tarzları olabilir. Bizim bütün bunların hepsine biz inanç bölümü adı altında yer alıyor, başlık veriyoruz. İnançlarımız aslında bizim rehberimiz. Eğer kaygılarımızla ilgili sıkıntılarımız varsa bu anlamda bir bozulma olduğunu biz biliyoruz. Çünkü kaygı bozukluğunun çoğu bu gelecek boyutunda ele alınıyor. Gelecek boyutunda aksaklık ya da inançlarda aksaklık gözlemlediğimizde stres yaşamaya başlıyoruz. Kaygı bozuklukları oluşuyor. İkinci duygular daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Buradaki anlam, hani dediğimiz inanç boyutu, anlam dediğimiz ne oluyor? Mesela rehber olarak biz belirliyoruz. Herhangi bir inanç sistemini kendimizi rehber olarak belirliyoruz. Ve bu rehberle aynı değerde mi? Mesela yalan söylemekten hoşlanmayan bir inancımız var diyelim. Bu bir inanç sistemi. Ama hani küçük küçük de olsa yalanlar konuşuyoruz. Başlıyor bizde huzursuzluklar. Yani yalan söylemek mi işe yarayacak, söylememek mi? Çünkü inancımız bize diyor ki söylemeyeceksin. Elde ettiğimiz o etik inanç yapı, söylememen gerekiyor, sen bununla varsın diyor. Ama biz bunu deliyoruz, bu kural ihlalini yapıyoruz ve başlıyor bizim zihnimizde ve kalbimizde çatışmalar. Çünkü aslında ben bu değilim de yapmamam lazım da, ama kendimi koruyamıyorum da, yapıyorum da. İşte o zaman diyor, senin yaşamın anlamını ne belirliyor? Bu soruyu soruyoruz. Ya da siz de kendinize soru sorabilirsiniz. Benim yaşamım, anlamım ne belirliyor? Ben neye göre yaşamımı şekillendiriyorum? Hangi kurallar benim yaşamım için gerekli? Hangi sistemler benim yaşamım için gerekli? Ben nerelerinde esniyorum? Nerelerinde esnememem gerektiğini aslında kişi kendisi çok iyi biliyor. Burada bozulmalar olduğu için biz o bozulmaları ona ifade ediyoruz. Evet, yalan söylememiz gerektiğini ya da söylemekten rahatsız olmuyorsa bu inancıyla devam edebilir. Terapist olarak onun doğru ya da yanlışlığıyla biz ilgilenmiyoruz. Onun hayatında kazançları ya da eksileriyle biz ilgileniyoruz. Eğer söylediğinden dolayı rahatsız oluyorsa, kendi kuralları çelişiyorsa, söylememesi gerektiği yönünde onu yönlendirme değil ama bilgilendirme yapıyoruz. Bu konuda ya kısa bir örnek oldu. Bu aslında çok net bir örnek oldu ama bu kadar daha detaylı da bunu konuşabiliriz. Örneğin umut prensibi burada işlediğimiz bir konu. Çünkü umut önemli. Ayakta kalabilmek için biz denge yöntemi dediğimiz, bugün konuştuğumuz konu bu önemli. Umut prensibi önemli. Bir de konstansiyon diye tabir ettiğimiz bir sistemimiz var. O da müdahale, yani biraz daha uyarıyla yürüyen sistemler var. Biraz daha yönelge vererek yürüyen sistemler var. O yüzden kişinin hangisini kullandığını biz onu belirliyoruz. Bize başvurduğunda hangi sistem onun hayatında çok geçerli, denge modelini mi kullanarak hayatını sürdürüyor? umut prensibini kullanarak hayatını sürdürüyor? Yoksa konsültasyon daha rehbere dayalı bir hayat mı sürdürüyor? Bunların hepsini biz belirliyoruz. Üçünü kullanmak her zaman daha iyi olur. Denge modeli herkesin kullanabileceği bir teknik. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği, kullanabileceği bir teknik. Bu tekniği kullanmalarını öneririm ben bize dinleyenlerin. Çünkü net, sınırları net, içeriği net, eksiklikleri ve fazlalıkları çok ortada olan bir teknik. Bunu nereye yerleştireceğini zaten öğreniyor birey. Biz öğrettik burada da şu an. Bunların eksileri ve fazlalıkları bahsedecek. Fazla olan kısımlarını çıkartacak hayatından. Eksik olan kısımları telafi için yerine yeni bilgi koyacak. Bu şekilde.
Yani aslında bu artı modelini, programın başında bahsettiğiniz artı modelini yine tekrar edebiliriz. Artı modeli çizelim dedik.
Evet, hayal edelim. Zihninizde bir artı modeli hayal edin. Kağıt kalemi olanlar çizebilir. En başa artının en baştaki çubuğuna beden ve duyular kısmını yazıyoruz. İçine spor, yemek yeme, uyku düzeni, dışsal görüntü, öz bakım, ağrılar, öfke giriyor bu kısma. Buradaki eksiklikler ve artılar bizim bozulmamızı ya da daha iyi olmamızı sağlıyor. Başarı ve performans iş kısmında, iş hayatında yaşamış olduğumuz çatışmalar, göstermiş olduğumuz performansın parayla eşdeğer gidip gitmemesi, onay kısımları, takdir edilip edilmeme kısımları burada ele alıyoruz. İlişkiler kısmında başkalarıyla olan ilişkilerimiz, kendimize olan ilişkilerimiz, buralarda yaşamış olduğumuz evet ve hayırların sayıları, miktarları, bizde yaratmış olduğu çatışma. Genelde biz yani bu denge modunu bozuklukları biz ilişkilerde arıyoruz. Çünkü Türk toplumu ilişkilerde bozulmalar yaşıyor. Başarı ve gelecek boyutunda kendini toparlıyor. Beden kısmında da kendini ifade ediyor. Bu şekilde bir çıkışı var. Burayı ele alıyoruz. Gelecek kısmında da yaşamın anlamı ne demek? Anlamını yitirmiş mi, yitirmemiş mi, hayalleri var mı, performansı nasıl, umutla ilgili neler düşünüyor? Bunları da gelecek boyutunda ele alıyoruz. Buralardaki bozulmalar ya fazla kullanmaktan kaynaklanıyor, çatışma dediğimiz konu bu, ya da az kullanmaktan kaynaklanıyor. Diyelim ki denge modelini çizdik, hepsine birer puan verdik, %100 üzerinden %50, %30, %40 bir puan verdik. Toplam puanımız bizim zaten 100. Bu 100 puanı 4 alana dağıtacağız. Yüksek olanı ellemiyoruz. Asla yüksek verdiğimiz yere dokunmuyoruz. Az olan yere çok dokunmuyoruz hemen. Önce yüksek olana bakıyoruz. Neden yüksek vermişiz? Fazlalık niçin buraya yüklenmiş? Orayla bir miktar çalıştıktan sonra az olan kısmı oraya dengeye getirmek için çaba gösteriyoruz. Ama puanları böyle çok uçlarda hareket ettirmiyoruz. Daha ortalama düzeyde kullanmaya çalışıyoruz bu modeli. Eğer puan olarak veremiyorsanız, hani puan sistemi karıştırdı kafanızı, biz puan olarak çok anlayamadık diyebilirsiniz. Artı eksi yapın. Nerede çok artı var, nerede çok eksi var, onları kendi içinizde dengeleyebilirsiniz. Biz kısaca toparlayalım. Hani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, biz bunu belirledik. Diyelim ki eksiklik bulduk ya da fazlalık bulduk. Nasıl bir yöntem öneriyoruz bize başvuranlara? Sporu önemsiyoruz. Dengeli bir şekilde spor yapmasını istiyoruz. İfade gücü ilişkiler kısmında yer alıyor. Kesinlikle iletişim kurmaya çalışsınlar. Biz toplum olarak iletişimi önemseyen ama bu konuda biraz geri durmak zorunda kalan, performans kaygısı nedeniyle geri durmak zorunda kalan bir toplumuz. İletişimi arttıracağız. Gelecekle ilgili mutlaka hayallerimiz olsun, amaçlarımız olsun. Kısa vadeli, önce bir günlük amaç. Plan yap diyoruz danışana. Bir gün ne yapacaksın bir gün boyunca? Sonra bir haftalık, bir aylık ve bir yıllık. Daha ileriye gitmeye gerek yok. O da olabilir. Hayaller kısmına giriyor ama çok uçlara gitmeye gerek yok. Ama bir yıllık, bir günlük, bir aylık planları yapabiliriz. Esneme payında koyarak. Hani illa olacak şeklinde değil. Bu bizim umut edinmemizi, umut prensibini benimsememizi bize yardımcı olacaktır. Başarıyla ilgili olan kısımda iş yeri problemleri maalesef bütün hayatımızı çok etkiliyor. İlişkilerimizi etkiliyor, bedenimizi etkiliyor, gelecek kısmımızı etkiliyor, ev hayatımızı bozuyor. Aslında iş yerindeki problemleri de denge modelini biraz uyanıklık yapıp şöyle düşünebilirsiniz. Başkası için de çizebilirsiniz. O kişinin haberi bile olmaz. nasıl oluyor mesela çatışmalar? Siz başarı hayatını çok önemsiyorsunuz. Eşiniz beden kısmını çok önemsiyor. Burada problem çıkar mı? Çıkıyor. Puanlarınız farklı olduğu için. Ya da eşler genelde ilişkiler kısmını çok önemsiyor. Oradaki konuşmayı çok önemsiyor. İletişimi çok önemsiyor. Ama erkek olan taraf, kadın olan taraf bu kısmı önemsiyorsa, erkek olan taraf daha formal bakabiliyor. Daha düz bakabiliyor. O da mesela onun hangi kısmı daha iyi olabilir mesela? Başarı kısmı önemsiyordur. Daha iş odaklıdır. O yüzden aynı konuları verdiği anlam miktarı farklı olduğu için çatışma çıkabilir. Bunu fark ettiğinizde evet benim eşim beden kısmı önemsiyormuş. Ben de başarı kısmını önemsiyorum. Bundan dolayı çatışma yaşıyoruz demek bile %80 çözdünüz. Bu bile çok yeterli kendi
çünkü
başına.
Çünkü sorun, yani sorunu tespit ettiniz her şeyden önce. Nerede sorun var?
Aynen.
Onu tespit ettikten sonra buna yönelik yapacağınız çalışmalarla bu işi bitireceksiniz, hı-hı, demektir yani.
Ya mesela bakıyorsunuz karşı taraf işçi arkadaşınız. Hakikaten görselliğe çok önem veriyor. Giysileri çok önemli. Masasının düzeni çok önemli. Siz de çok önem vermiyorsunuz. Belki de onun fazla düzeninden rahatsızsınız mesela. Hı-hı. Hemen şunu düşünebilirsiniz. Ya beden kısmına çok önem veriyor. Ben de ilişkiler kısmına önem veriyorum. Bana söyleyeceği cümlelere önem veriyorum. Konuşacağı konulara önem veriyorum. Aslında bundan dolayı da sorun yaşıyor olabiliriz diye bir miktar farkında olmak karşıya anlayış kazandırır, kendinize de sabır kazandırır. O yüzden bu denge modelini, işte biz soruyoruz bize gelen danışanlara, eşinizin denge modeli nasıldır sizce? Hiç eşten bilgi almadığımız halde o denge modelini çizebiliyor onun yerine. Ya da çocuğunuzun denge modeli nasıldır sizce diyoruz, onu çizebiliyor onun yerine.
Evet.
Bu şekillere bakabiliriz aslında toparlamak istersek.
Evet, gerçekten çok güzel bir konu. Ben de çok faydalandım bu konudan. Bundan sonra herhalde insanlar iş hayatında, aile hayatında bir o artıyı gözlerinde canlandırıp o verdiğimiz başlıklar altında yapabileceği şeyleri de süzüp buna göre hareket edebilirler. Hı-hı. Buna göre o denge modelini çıkarabilirler. İnşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Dinleyicilerimize emin olun faydalanmıştır. Ben burada böyle dikkatlice İnşallah. Dinledim. Evet. Can kulağıyla dinledim. Hı-hı. Bence ben de çok faydalandım. Onlar da faydalanmıştır. Öncelikle çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim.
Ben hep son sözü dinleyicimize bırakıyorum. Program konumuza bırakıyoruz. Buyurun siz söyleyeceğiniz son böyle can alıcı şeyler oluyor bazen dinleyicilerimize. Böyle noktasal şeyler söylüyorsunuz. Söyleyin, hı-hı, ardından programımızı sonlandıralım.
Yani yaşam insana sürprizlerle dolu. Çok kurallı yaşamak mümkün değil. Ama bildiğimiz kuralları uygularsak da kolay yaşarız. Onu söylemek istiyorum.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Güzel bir programdı. Yetmiyor. Zaman yetmiyor gerçekten.
Evet, gerçekten zaman yetmedi. Başka bir programda İnşallah. Yine görüşmek dileğiyle diyorum.
Çok
ben temenni ediyorum. Değerli dinleyenler, bu hafta çatışma ve çözme tekniğinde denge modelini Aysel psikoterapist Aysel İnce Hanım efendiyle görüştük. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
Teşekkürler. Yapıştırıcısı da zaman, kaç alır adını üstüne oturandan. Seninki sandalye zeden, fazla da yayılma istersen bir git bakıca, bir git bakıca. Resmine res, cestine ses, bundan sonra böyle. Empati mempati zoraki sempati durmuyorsa hiç verme. Git diyorum yani öteden, daha da uzatmayalım lütfen bir git bakıca. Ve de oradan bana mektup çok yolla. Üstünde bir kalple yanı sadece bundan.
yalnızca. Resine res, jestine jest, bundan sonra böyle. Empati, empati, zoraki, sempati durmuyorsa hiç bende.